Bilinç seviyemizi, bağlantımızın derinliğini ve yaratıcılığımızı sevgiyle gerçekleştirmeyi araştırdığımız La Mafia Lounge'da nefesten mindfulness'a, yapay zekadan blockchain'e geniş bir açıyla baktığımız konulara sohbetler eşliğinde yer veriyoruz. İstesek de istemesek de hepimiz rahat olduğumuz, alıştığımız alanın dışına çıktık. Ve şimdi burada yaşam sevgimizle üst varoluş şeklimize, üstel insanlığımıza adım atıyoruz. İnsanlığımızı derinleştirip, bakış açımızı genişleterek kendi gerçekliğimizi, işlerimizi, topluluklarımızı ve gezegenimizi yeniden yenide yaratma şansına sahibiz. Ve biz, La Mafia olarak, bunun hepimizin bireysel sorumlu olduğuna inanıyoruz. Sevgi bizim doğamız ve bizler ancak sevgiyle gelişebiliriz. O zaman hadi gelin, birlikte yaptığımız her şeyin başlangıcına sevgiyi koyalım. Podcastlerimizde Türkiye ve dünya çapında yer alan La Mafia ile gerçekleştirdiğimiz sohbetler ışığında yeni dünyaya alan açalım. Hoş geldiniz.
Merhaba, ben Eda Çarmıklı ve bugün İrem Bali benimle beraber. İrem ile tanıştığımda böylesine genç yaşlarda kendi gerçekliğine uyanma yolunu seçmiş. Cıvıl cıvıl bir enerjiyle karşı karşıya gelmek bana büyük bir neşe ve ümit kaynağı oldu. İrem, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezuniyetinden sonra içerik yazarı, editör ve fotoğrafçı olarak çalışmaya başlamış ve freelance olarak markalar ile sosyal medya yönetimi alanında işbirlikleri yapmaya başlamış. İrem, hayatını tutkularının belirlediğini söylüyor. En büyük tutkusu yazmak. Bir diğeri ise eline kalemi kağıdı veya laptopunu aldıracak, yeni deneyimler yaşamak, hikayelerin peşinden gitmek. Bu yüzden kendisini keşif peşinde bir seyyah, bir gezgin olarak tanımlıyor. İrem ile multidisipliner yaklaşıma, tutkulara, yaşamsal rutinlere ve ruhumuzu besleyen alışkanlıklara dair kalpten kalbe sohbet ettik. İlerlediği yolda karşısına çıkan keşifleri, ona iyi ki dedirten her şeyi @irembali adlı Instagram hesabında paylaşıyor ve YouTube hesabından ona dokunan hikayeleri bizlere ulaştırıyor.
Evet, İrem'cim hoş geldin.
Hoş buldum.
Seni zaten kısaca aktardım. Ama beni en çok etkileyen seninle tanıştığım andan beri böylesine genç yaşlarda pırıl pırıl bir insan olarak yola çıktıktan sonra benim jenerasyonum genelde kurumsal bir yaşama dahil olma içgüdüsüyle yaşama başladı. Ve fakat sen bu içgüdüyü hiç hissetmedin ve kendi başına kendi yetkinliklerini değişik alanlarda kullanarak kendine bir yol çizdin. Bu multidisipliner yaklaşımla yaşama yaklaşma güdün nereden geldi? Sen nasıl böyle bir yol çizebildin kendine? Onu merak ediyorum.
Canım Eda, çok teşekkür ederim güzel sözlerin için ve beni davet ettiğin için. Bugün buraya öncelikle seve seve paylaşayım nasıl başladı yolculuğum. Aslında yazarak başladı. Ben çocukluğumda kendimi bildim bileli yazmayı çok seven, kendini en iyi yazarak ifade ettiğine inanan ve yazdıklarıyla da hep alkışlanan bir çocuktum. Bunu gururla söyleyebiliyorum çünkü öğretmenlerim, ailem, çevremdeki herkes hep çok desteklerdi, teşvik ederdi yazmam için beni. Hep ailemizin yazarı denerek büyüdüm. Koç Üniversitesi psikoloji mezunuyum ben. Ve her ne kadar şu an yaptığım meslekte psikoloji eğitiminin faydasını birçok noktada görüyor olsam da insanları anlamak, diyalogları anlamlandırmak bu noktalarda çok işime yarıyor psikoloji eğitimi. Ama asıl yapmak istediğimin psikologluk olmadığını hep biliyordum. Bu bölümü hedeflerken dahi biliyordum. Çünkü kalbimde yazmak vardı. Sadece gideceğim yolu bilmiyordum. Psikoloji benim başlangıç noktamdı. Zaten hayat da beni merkezinde yazı yazmak olan bir yola kendiliğinden sürükledi. Mezun olur olmaz The Mager adlı dergide editör ve markalı içerik yazarı olarak çalışmaya başladım. Ve 3 yıl boyunca da oradaydım. BMW'den Ford'a, Huawei'ye, Magnum'a, Neutrogena'ya, Armani'ye çok çeşitli sektörlerden çok çeşitli markalarla çalışma fırsatım oldu. Derken freelance olarak yine 3 sene Suko adlı doğa dostu su matarası markasının blog tarafını devam ettirdim. Her hafta yeni bir içerik çıkarıyordum onlar için. Doğaya saygı, atık, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm bu konularda. Ben çalışmayı çok seviyorum. Üretmeyi, yeni insanlarla, yeni oluşumlarla tanışmayı. Bu yüzden hep çok ararım da yeni ihtimallere, çok açığımdır yeni başlangıçlara. Bu beni Türkiye Bilişim Vakfı'nın bir inisiyatifi olan dijital dönüşüm platformu başlangıç noktasıyla buluşturdu. Aslında başlangıçta dijital dönüşüm, teknoloji gibi konulara kendimi uzak görmeme rağmen bir cesaretle o yeniliğin peşinden giden İrem'in sesini dinleyerek atıldım o yolculuğa ve şu anda hala devam ediyoruz onlarla birlikte üretmeye. Sosyal medya tarafında destek veriyorum başlangıç noktasına. Bir yandan da kendi yolumu çiziyorum şu anda. Bir dönüm noktasındayım da diyebilirim. İrem Bali olarak var olmayı deneyimliyorum artık. İrem Bali adlı bir Instagram hesabım var. Daha detaylı da bahsederim. Orayı beslemek bana çok mutluluk veriyor. YouTube kanalım aynı şekilde çok yeni bir heyecan benim için. Dönemlik projeler oluyor. Böyle bol yaratmalı, üretmeli bir hayatım var. Kurumsal hayat tarafında evet oraya dahil olmadığım için doğruyu söylemek gerekirse mutlu hissediyorum. Aslında biliyorum kurumsal hayatın insanı çok farklı şekillerde büyüttüğünü, geliştirdiğini, dönüştürdüğünü. Biraz çevremdeki dinlediğim hikayelerden biliyorum. Ama daha en başında kendi istediğim çalışmaları, kendi istediğim projeleri hayata geçirmek, buna erken başlamış olmak benim için bir şans ve bir tercihti de aynı zamanda. Üniversiteden mezun olduğumda çok kolaydı kurumsal bir şirkete başvurmak. Ama hiçbir zaman istediğimin bu olmadığını biliyordum. Ve gariptir, üniversiteden mezun olduktan sonra girilen o strese, nasıl iş bulacağım, ne yapacağım stresine ben hiçbir zaman girmedim. Bu şey gibi algılanmasın. Durumumuz çok iyiydi ve işe girmeme ihtiyacım yoktu, çok rahattım. Hayır, işe girmeyi istiyordum ve bu benden bekleniyordu da. Ama ben bir durdum. Böyle birkaç hafta kendimle konuştum. Dedim ki ne istiyorsun İrem? Çünkü o hep duyduğumuz hikayenin başrolünde başlamak istemedim hayata. Kurumsal hayat, tükenmişlik, kurumsal hayatı bırakma, istediğin yolu çizme. Tabii ki herkesin yolu farklı. Ne mutlu bu döngüde istediği yola adım atan kişilere ama neden ben o en son adımdan başlamayayım? Neden doğrudan istediğim yolu çizmeyeyim dedim. Ve bekledim. Niyetim de kendimi en az bir yıl tanımaktı. Üniversiteden mezun olduktan sonra dedim ki farklı ülkeleri gezeyim, farklı işlerde çalışayım dönem dönem. Ama hayat bu. O yolculuğa başlamadan karşıma Megger çıktı. 3 yıl öyle geçti ve şu an 3 yılın sonunda birkaç ay önce ben dedim ki bu süreçten cebime koyacaklarımı koydum. Hadi bakalım İrem şimdi kendi yolunu çiz. Bütün çalıştığım kurumlarla yollarımı ayırdım. Bir tek başlangıç noktasıyla uzaktan devam ediyoruz. Şu an yaptığım projelerden bahsetmek isterim ama onlara belki daha sonra gelirim.
Yo, lütfen devam et. Öyle güzel akıyorsun ki hadi senden sözlensin gel.
Tamam, harika. Teşekkür ederim. Şu anda Instagram hesabımı daha aktif kullanmaya başladım. Çünkü çok merakım var. Bahsederiz belki ilerleyen dakikalarda. Ben o kadar meraklı bir insanım ki araştırayım, yeni insanlarla tanışayım, yeni maceraların içine atlayayım, yeni tatlar tadayım, hikayeler dinleyeyim. Bayılıyorum. Ve bunların içimden taştığı bir noktadaydım. Instagram hesabı öyle başladı. Şu anda Datça'dayım ve 2 aydır. Erkek arkadaşımın mimarlık projesi için, inşaatın başında durması gerektiği için geldik. Buraya geldiğimde mesela bütün işlerimden ayrılmıştım ve boştum. Yeni bir yer. 3 yıl sonra ilk kez gün içinde hiçbir görevim yok, işim yok. Ve dedim ki o an bu an, bu süreci nasıl değerlendirmek istiyorum? 2 ay var önümde, Datça gibi bir yerde. Bu çok büyük bir keyif bir kere. Yapmak istediklerimi yapabileceğim bir alanım var diyebilmek. O bir şans. Ve ortaya harika şeyler çıktı. Böyle bir alanın açılmasını bekliyorlarmış. Meğer İyi Bir Yaşam İçin adlı bir canlı yayın serisine başladım.
Evet.
alanının böyle uzman, ilham veren isimleriyle daha da uyumlu, daha kaliteli, daha güzel bir yaşama giden yolları araştırıyoruz, konuşuyoruz. Onların uzmanlık alanları üzerinde derinleşiyoruz. farklı uzantıları var yayının. İyi bir yaşam için iyi beslen gibi, beslenme uzmanlarıyla sohbet ettiğim, iyi bir yaşam için içine dön gibi, daha meditasyon, yoga alanlarından isimlerle sohbet ettiğim, iyi bir yaşam için aktif ol, aktif bir hayat düzenine sahip, bazen sporcularla sohbet ettiğim, iyi bir yaşam için hayata lezzet kat geliyor, yakında şeflerle sohbetler, doğayla uyumlan gibi gibi uzantıları olan çok aslında bütünlüklü bir yolculuk benim için. Derken Datça'da 2 ay çıktı ortaya. O da bir video projesi. Datça'ya geldiğimde şöyle başladı. Dedim ki ben buradaki hikayelerin peşinden gitmek istiyorum. Datça'ya uzaktan bakmak istemiyorum bu 2 ay. İçine girmek istiyorum. Bir parçası olmak istiyorum. Bu düşünceyle yola çıktım. Ve buranın öyle güzel insanları var ki hepsi de işlerini tutkuyla, aşkla yapıyor. O sıcacık insanlarla buluştum. Kimiyle doğrudan bir gün kafesine, restoranına, dükkanına gittim, tanıştım. Kimiyle sosyal medya üzerinden tanıştım, buluştum. Sorular sordum, onlara sohbet ettik. Onun da ötesine geçtik, hepsi de kabul etti. Bir günlerine ortak oldum. Yaptıkları işlerde onlara yardımcı oldum. Mesela neler yaptık? Bir pasta şefi olan ve Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanan Feray Hanım'la mutfağına indik. Fıstıklı makaron yaptık. Balları Türkiye şampiyonu olmuş, pardon dünya şampiyonu olmuş. Datçalı bal üreticisi Alper Bey'le arılarını ziyaret ettik. Bal tadımı yaptık. Ondan arıların dilini, dünyasını dinledim, öğrendim. Matbaacı Arif Usta'yla tanıştım. O bana o anda sıcak sıcak bastığı gazeteleri katlamayı öğretti. Burada Datça Pazarı kuruluyor her cuma. Pazarcı çok güzel bir çiftin, Hüseyin abi ve Sadike abla, pazara hazırlanmasına yardım ettim. Onların tarlalarına gittim, havuç ve sarımsak topladık. Hepsini de videoya kaydettim, fotoğrafladım, yazdım. O tutkumla da birleştirmiş oldum. Şimdi Instagram'dan, YouTube'dan paylaşıyorum. Yani niyetim benim gibi meraklılar da onların hikayelerine ortak olabilsin. Çok keyifli geçiyor bunlar benim için.
Yani dinlemesi de çok keyifli, yalan söylemeyeceğim. İnsan seni dinlerken şey diyor yani, bundan 10 sene sonra İrem nerede olacak ve ne yapacak acaba? Çünkü o kadar hayatın akışına kabulde ve kendini bırakmış bir ifaden var ki, tamam Datça, hani normalde insanlar ne yapar kendi ekosisteminde? Birazcık orada anlamlı bir vakit geçirmek için emek harcar. Sen bir adım ileriye gidip, kendi rahatlık alanının ötesine gidip, ben buradaki yaşamı nasıl sunabilirim'e kadar gidebiliyorsun. Bu da yetkinliklerinle çok alakalı bence. O kadar geniş bir yetkinlik alanın var ki, yazıdan, hani yazı yazmaktan keyif alıyorum diyorsun ama sözel ifaden de canlı. Çünkü ben de yazıyı çok severim. Sahneye çıkınca bir sahne korkusu bürüyebiliyor beni. Yazmaya sığınma eğilimi gösterebiliyorum. Ama sen canlı olarak ifade ederken de aynı özeni, aynı kaliteyle gelebiliyorsun. O çok güzel bir şey. Tebrik ederim.
Çok teşekkür ederim. Bunu senden duymak çok güzel.
Ay ne demek, tatlım benim. Peki ben merak ediyorum. Projelerini seçerken hangi projeye dahil olmak istediğine nasıl karar veriyorsun? Çünkü gerçekten öyle çok dallı budaklı bir yaşamın var ki bu küçücük yaşamın içerisinde. Birçok projeye dahil olmuşsun. Bir kurumda da çalışmadığın için senin seçme şansın daha fazla oluyor orada. Nedir oradaki seçim kriterin?
Kesinlikle öyle. Çok da güzel bir soru sordun. Çünkü çok fazla dönemlik projem oluyor şu sıralar. Ve bu da bir filtreleme süreci gerektiriyor. Nasıl karar veriyorum? Benim için öncelik anlam sanırım. Anlamlı işlerde olmak istiyorum. Bir projeyi sadece yapmış olmak için, yalnızca niceliğe bakarak, rakamlar üzerine giderek değil, benden daha büyük, bütünsel bir anlam ifade ettiği için yapmayı seviyorum. Bir katkı sağlamak, yani o projenin birilerine bir fayda sağlıyor olması çok önemli benim için. Topluma, doğaya, gezegene, birilerini mutlu ediyor olması, buna çok önem veriyorum. Ve bir diğer beni hep önemli dediğim şey, insanlara dokunabileceğim projelerde olmayı seviyorum. Yani yalnızca bir ürün, bir hizmet üzerinden değil, insanlara dokunayım. Yani birebir temas kurayım insanlarla, bir paylaşım olsun. Hem beni hem o projeyi gören insanları büyütsün yaptığım şey. Bunlar beni heyecanlandırıyor. Beni de büyütsün diyorum bu arada. Çünkü bu çok önemli bir şey bence. Benim de o projeyle büyümem. Daha önce kısa bir dönemde olsa biraz kendini tekrarlayan, otomatikleşmiş işlerde olduğum bir dönem oldu. Ve o gerçekten zaman kaybı gibi geliyor gelişmek varken. O yüzden bir parça da zorlayıcı olmasını seviyorum galiba. Kolay kolay yapabilecek olmaktansa biraz zorlanayım, biraz yapamayayım hatta. Çünkü biliyorum ki yapamazsam da destek alırım, öğrenmeye çalışırım, bir şekilde yolu bulunur. Ama her seferinde de öyle olunca güzel şeyler çıkıyor ortaya. O yüzden zorlayıcılık, anlam, katkı, fayda bunlar sanırım aradıklarım.
Evet, bir konfor alanının dışına çıkma arzusu var sende. Ki çok normal bir şey çünkü ondan sonra o sarmalın içerisinde 9-6 çalıştığın ve neyin için neyi ürettiğin ve değer kattığın, anlamı kaybettiğin bir sisteme geçebiliyoruz. Sen ana mihenk taşı olarak sanki öyle hissediyorum. Ben bir rahatlık alanımın dışına çıkayım, bir sarsılayım, kabımı genişleteyim. Kendime dair yeni bir şeyler öğreneyim.
Kesinlikle.
O dürtün çok güçlü. Ve bu noktada da sen zaten kendi şeylerinde de ifade ediyorsun. Yaşamının tutkularını şekillendirdiğini söylüyorsun. Tutku senin için çok önemli. Burada da ifade ettiğin gibi. Nedir bu tutkular senin için?
Evet, ben kendimi tutkularımla anlatmayı çok seviyorum. Bana seni biraz tanıyabilir miyiz soruların geldiğinde de hep oradan başlıyorum. Hayatta iki çok büyük tutkum var. Biri yazı yazmak zaten. Diğeri bana yazı yazdıracak yeni deneyimlerin peşinden koşmak. Yeni deneyimlerin içine atlamak, aslında hikayelerin peşinden gitmek. Nasıl deneyimler dersen de inan şu şu şu gibi deneyimler diyemem. Çünkü çok sınırsız, çok meraklı bir insanım. Özellikle yeni insanlar tanımayı çok seviyorum. Onlarla bir şeyler paylaşmayı. Doğaya tutkuluyum diyebilirim. Doğanın içinde olmak, toprağa değmek, toprakla uğraşmak. Dün tarladaydım mesela. Ruhum bu kadar doymamıştı uzun zamandır. Farklı tatlar denemek aynı şekilde. Bir şefle sohbet etmek, onun yemeğe bakış açısını dinlemek örneğin. Yeni mekanlar keşfetmek, seyahat etmek zaten en büyük tutkularımdan biri. Edebiyat, sinema, sanat o kadar var ki farkındalık pratiklerine çok meraklıyım. Meditasyon, yoga, nefes o alanlarda kendimi çok geliştirmek istiyorum. Hep bir öğrenci heyecanıyla, merakıyla yaklaşıyorum hayata. Kendime dışarıdan baktığımda bunu görebiliyorum. Hep daha fazla nasıl öğrenebilirim, daha fazla ne yapabilirim? Karşıma çıkan herkes de bir öğretmen gibi oluyor öyle baktığınızda. İlla şu konuda şunu konuşuyoruz, bilgi paylaşımı yapıyoruz, bu canlı yayında izlemeye gerek yok. Datça'da pazara gidiyorum. Domates aldığım teyze bana emek harcamadan hiçbir şeyin olmayacağı ile ilgili o an içinden geliyor. Küçük bir konuşma yapıyor. Bu en büyük öğretilerden biri zaten benim için o an ve ben o an o teyzenin söylediklerini duyabiliyorsam, o an o pazarda o noktada bulunuyorsam bu kocaman bir şans. Bu yüzden hiç bitmez benim meraklarım, tutkularım muhtemelen. İlham olması umuduyla da dediğim gibi İrem Bali Instagram hesabımda, YouTube'da elimden geldiğince paylaşıyorum.
Daha çok paylaşacaksın gibi geliyor bana. Ben de dinlediğim zaman en büyük tutkunun aslında yaşam olduğunu hissediyorum ben sende. Ve kendin, evet. Kendinin limitleri, kendinin esneyebileceği en son noktaya kadar gitmen en büyük tutkun gibi hissediyorum. Tabii yaşamda da beslenebilmek ve devamlı öğrendiklerimizi ekleyerek gidebilmek bu alanda sana kendini geliştirmek için büyük bir imkan sağlıyor. Senin bir de ana konularından biri, geçenlerde de bir kurumlara eğitimler düzenleyelim derken o içerikle geldin zaten bana da. Ruhunu besleyen rutinler ve alışkanlıklar nedir diye soracağım ama ondan önce neden rutin önemlidir sence?
Çok güzel bir soru sordun yine. Rutin aslında hepimiz için düzenli olarak yapılan, bir noktadan sonra alışkanlık haline gelen davranışlar. Ve ben de tam bir rutin insanıyım diyebilirim ama en başında şunu belki belirtmek gerekir. Rutin derken dışarıdan gelen, size bir görev olarak atfedilen, belki işte, belki özel hayatta böyle görevinizmiş gibi hissettiğiniz rutinlerden değil de kişinin kendi için, kendi özgür iradesiyle, kendine iyi geliyor diye yarattığı rutinlerden bahsediyorum. Rutinler neden önemli? Aslında ben rutinleri bir kendini tanıma ve geliştirme yolu, bir araç olarak görüyorum. Rutin deyince çoğu zihinde kelime itibariyle de belki monoton, sürekli tekrar eden, biraz sıkıcı bir şey canlanıyor olabilir. Evet, rutinler tekrar gerektiriyor. O yüzden adı rutin. Ama her rutin monotondur, sıkıcıdır demek değil bu bence. Her konuda hani sanki önemli şey tavırdır ya. Hani en azından benim için öyle. Neden çok nasıl olduğu daha önemlidir. Bence rutinde de öyle. Kendimiz için seçtiğimiz rutine tavrımız ne? Nasıl yaklaşıyoruz? Başta da söylediğim gibi o rutinlerin insanı geliştirebilmesi için yüksek bir farkındalıkla yapılmaları gerekiyor bence. Ve o zaman şunu fark ediyor insan. Her gün sözde aynı rutin gibi görünen şeyin bize ne kadar yeni kapılar açtığını. Her gün farklı bir kapı. Biraz açacağım bunu. Heraklitos'un ünlü cümlesidir, çok severim. Aynı nehirde iki defa yıkanılmaz. Her gün her an değişiyoruz. Şu anki İrem'le bir dakika sonraki İrem aynı değil, olmayacak. Uyanıyoruz, hava durumu farklı, modumuz farklı, ruh halimiz, belki bulunduğumuz yer farklı, birlikte olduğumuz kişi farklı ve her şey müthiş bir hızla değişirken yaptığımız rutinler birebir aynı ilerleyemez zaten. Rutinleri mesela bizi çevreleyen bir yuvarlak çember olarak hayal edersek, içinde biz varız. Ana malzeme biziz, onu gerçekleştiren biziz ve biz değiştikçe, diyelim ki büyüdükçe, ister istemez içinde olduğumuz çemberi de genişletiyoruz. Büyüyoruz, büyüyoruz, çember de büyümeli. Yani aslında çember bizden etkileniyor. Tek başına bütün gün aynı yönde dönüp bize kayıtsız kalamaz biz büyürken. Biraz soyutlaştım ama hayatımdan somut bir örnek vermek isterim, belki daha net olur. Sabah sayfaları adlı bir rutinim var benim. Belki detaylı bahsederiz yine. Temelinde düzenli yazı yazmak var. Ve ben her uyandığım sabah farklı bir tavırla yaklaşıyorum bu rutine. Onu gözlemledim. Bir gün uyanıyorum, koşa koşa gidiyorum, yazmaya başlıyorum. Bir gün uyanıyorum, kapağını bile açasım gelmiyor defterin. Ama bakıyorum o andaki tavrım ne olacak diye. O anki İrem genelde kendine hatırlatıyor. Diyor ki bu rutin sana iyi geliyor. Devam et. Ve biraz push ediyor, itiyor kendini. Sonra su akıyor, yolunu buluyor zaten. Bu bana ne anlatıyor? Her bir tavrım bana kendimi anlatıyor aslında. Farklı yönlerimle tanışıyorum. Ve bunu ancak farkındalığım yüksekse görebiliyorum. Bir ayna gibi aslında her rutin. Belki biri için keşfedilecek şey şu olabilir. Yazmayı istemediğini fark ettiğinde bir parça bile bu bana iyi geliyor, hadi deneyeyim demeden bırakıyor olabilir. Vazgeçiyor olabilir ve bunun üzerinde çalışabilir. Bu yüzden müthiş birer büyüme aracı bence rutinler. Bunun bir de nöroplastisite tarafı zaten var. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey bu. Düzenli olarak tekrar ettiğiniz her şeyde, herhangi bir şeyde iyileşmemeniz, gelişmemeniz kaçınılmaz. Çünkü her tekrarda beynin o konuyla ilgilenen nöral bağlantıları güçleniyor. Bir diğer aslında önemli tarafı da belirsizlik. Belki ondan bahsedebiliriz kısaca. Özellikle içinde olduğumuz öyle belirsiz bir dönem var ki hepimizin bugüne kadar yaşadığı belki de en belirsiz dönem. Ve bu pandemi döneminde bize kontrol sahibi hissettiren, güvende hissettiren şeyler oluyor rutinler. Ben bütün o pandemi dönemi boyunca hala söylüyorum yakın çevreme, size iyi gelen bir iki rutininiz olsun ve onlara tutunun diye. Şimdi bu şu düşünceyi de uyandırmasın. İyi, o zaman rutinler oluşturalım, bir konfor alanımız olsun, oraya girelim, çıkmayalım demek değil. Hayatımız rutinlerden oluşsun demiyorum ama rutin insanı olmama rağmen ben de spontaneliği, yeniliği çok ama çok severim. Ve bu ikisi aynı anda mümkün. Ben sadece diyorum ki bir iki rutin olsun, ruhumuzu beslediğimizi bildiğimiz, size iyi gelen ve gün içinde 5-10 dakika, hadi yarım saat onlarla kalalım. Bu bizi dinginleştirsin, sakinleştirsin. Gün içinde hepimizin o kısacık olsa da anda kalmaya, arınmaya, güvende hissetmeye ihtiyacı var. Bunu sağlıyor rutinler bence.
Evet, bayağı güzel bir bilgi bu. Yani çünkü bir de sana baktığımızda kendi özelinde yeniliğe o kadar açıksın ama bir yandan da rutinden bahsediyoruz. Hani bir oksimoron durum var aslında baktığında. Halbuki o rutinler de o yeniliği belki de daha kapsayıcı, daha kabulde, sorgulamadan bir diye bir çocuğun merakınla karşılamana vesile oluyor. O sabah yazdığın yazılara gelince de evet, yazı benim de dediğim gibi en sevdiğim araçlardan biri, en çok kullanmayı ve de özlediğim, bazen yalan söylemeyeceğim, Joint Idea'ya dair yazı yazmaktan kendi yazılarımı yazmadığım zamanlar oluyor. Oraya da odaklanmam gerektiğini bir kez daha anımsattın. Ama belki ilgilenenler için söyleyebiliriz. The Artist's Way diye bir kitap var mesela. Onunla da başlamıştım ilk okuduğumda, hani bu düzenli olarak yazı yazmaya. Gerçekten hani hepimiz içimizdeki yaratıcı varlığın arayışındayız. Bu düzenli olarak yazı yazdığımız, sabah rutinlerini koyduğumuz noktada yazarın dediği o ki, ve birçok insan da bunu yaşamış, kendi içindeki sanatı, kendi içindeki yaratıcı damarı görme, onunla yüzleşme, belki bariyerlerini aşıp ona doğru adım atma imkanı ediniyoruz. Dinleyenlere de bir araç olsun diye ilgilenenler belki bakmak ve okumak ve dahil olmak isterler bu sürece diye düşünüyorum. Çok güzel, harika. Senin ana rutinlerinden biri yazı yazmak diye şey yapıyorum. Peki genel olarak baktığımızda sence ruhu besleyen diğer rutinler ve alışkanlıklar nedir? Birazcık da ona değinir misin kısacık da olsa? Yani çok detaylı olmamakla beraber hani... Genelde meditasyon, yoga gibi şeylere de gideceğiz tabii bu kapsamın içerisinde. Ama insan alışkanlık dediğimiz zaman genelde çok olumsuz alışkanlıklara sahibiz. Ya da rutin dediğimiz zaman eve geldim işten yorgun argın, televizyonun karşısına geçtim, oturdum orada yemek yedim de bir rutin. Aslına bakarsan. Ve bu bize yaramayan, bize hizmet etmeyen rutinlerden çıkmak için nasıl bir farkındalık, nasıl bir öz farkındalık şey yapabilirler, alıştırması yapabilirler sence?
Bence aslında en azından benim kendi hayatımda odaklandığım rutinler benim biraz daha yaratıcılığımı ortaya çıkaran, içimdeki senin de söylediğin gibi sanatçıyı besleyen rutinler. Ve biraz ben gruplandırmayı faydalı buluyorum. Bedenime iyi gelen rutinler, zihnime iyi gelen rutinler gibi gibi. Çünkü yine bütünsel bir yaklaşımla her şeye yaklaşmak çok güzel oluyor. Mesela bedenime iyi gelen bir rutinden belki çok kısaca bahsedebilirim. Biraz da enteresan bir rutin. Radyo Taiso adı. Japonların her sabah özellikle de okullarda, iş yerlerinde toplu olarak yaptıkları 5-10 dakikalık bir esneme egzersizleri serisi bu. Orijinali de her gün Japonya'da bir radyo kanalından yayınlanıyor. Çok güzel bir piyano müziği eşliğinde. YouTube'da var videoları. Ben hep oradan yapıyorum. Uzun zamandır da yaptığım için hareketleri ezberledim artık. Zaten çok basit temel hareketler. Her ortamda yapılabilecek. Belli bir ekipman gerektirmeyen. Amacı şu, güne taze başlatıyor insanı, vücudunuz harekete geçiyor. Zihinsel olarak da böyle bir 5-10 dakika boyunca sadece hareketlere odaklandığınız için sakinleşiyorsunuz, zihniniz rahatlıyor. Bir nevi bedensel bir meditasyon gibi, fiziki bir meditasyon. Bende en çok bıraktığı etki de her sabah vücudum nasıl, rahat hissettiği noktalar ne, limitli hissettiği noktalar ne, biraz bunlara farkına varıyorum. Nasıl daha iyi gelen rutinler hayata dahil edilebilir? Bence burada en önemli nokta neye ihtiyacım var sorusu. Yani mesela işten eve geldiğimde zihnim çok dolu oluyor. Hatta hep başım ağrıyor diyen biri için işten gelip çantasını bırakıp koltuğa oturmak ve her seferinde 5 dakikalık bir nefes pratiği, bir meditasyon pratiği yapmak. Çok kişisel bir şey çünkü. Ya da hafta sonlarım çok dolu geçiyor, hep arkadaşlarlayız, kendimle hiç olamıyorum diyen biri için belki cumartesileri mutlaka 1 saat, 2 saat kendime ayırıyorum. Ya boyalarımı çıkarıyorum, resim yapıyorum, ya yürüyüş yapıyorum demek. Biraz ihtiyaçlara göre bence karar vermek güzel oluyor. Bir de bence çok önemli, bu rutinleri sürdürülebilir kılma mevzusu var. Çünkü çoğu rutin başlıyor ve böyle çok kısa sürüp bitebiliyor. Orada da en önemli şey bence esneklik. Çünkü konuştuk ya, her an değişiyoruz ve bazen hiç içimizden gelmiyor. Mesela bana da oluyor, yazı yazmak bir gün hiç içimden gelmiyor. Ben eğer o günlerde kendimi sıkıştırıp, baskı altına sokup, hayır Rem yazacaksın, devam etmelisin dersem, bu benim kendi kendimi içine soktuğum bir yarış haline geliyor. Kendimle yarışmaya başlıyorum, bu bir görev oluyor, yapmak zorundayım gibi hissediyorum. Bir zamanlar çok sevdiğim için hayatıma dahil ettiğim rutini kötüleştirmiş oluyorum zihnimde, soğuyorum ondan. O yüzden Böyle bir isteksizlik hissettiğimde bence insan içine dönüp önce kendine dürüst olup bir şunu sormalı. Gerçekten istemiyor muyum? Üşendiğim için mi yapmıyorum? Gerçekten istemiyorsa kendine izin vermesi gerekiyor. Tamam, bugün böyle, bugün yapmıyorum. Belki bazen ertesi gün de yapmıyorum. İki gün de alabilir o duraklama süreci ama sonra devam. Alan tanımak ama bırakmamak. İzin vermek ama boş vermemek gibi böyle bir denge sanıyorum gerekli olan. Tabii bunun haricinde böyle teknik, pratik kolaylaştırıcılar da oluyor. Belki onları da önerebilirim. Mesela yürüyüş rutini ise bir önceki akşamdan yürüyüş kıyafetlerini hazırlamak ya da uyku öncesi kitap okumayı oturtmak istiyorsam hayatımda kitapları hep boş ucunda hazır bekletmek gibi böyle zihne bak bu çok kolay, hemen yapabilirsin, çok çaba sarf etmene gerek yok demek dedirten kolaylaştırıcılar. Aşağı yukarı böyle sanki.
Ay şahane. Yani yaşamı kendine kolaylaştırırken bir yandan da keyif almaya devam edebilmek ve kendine de o esnekliği, yaşamın değişkenliğini, kendi ruhunun içindeki değişkenliğe izin vermek ve fakat sorarak bence en güzeli de o. Benim neye ihtiyacım var ve gerçekten şu anda ben üşengeçliğimden mi harekete geçmek istemiyorum? Yoksa canım gerçekten mi istemiyor? Ve o sesi duyabilmek de sanki en zoru değil mi? İçsel sesi duymak, bir de duyduğun zaman da peki diyebilmek o sese. Üşengeçsin şu anda dediği anda ya tamam üşengecim falan demeden yani ben tamam üşengeçim ve ona rağmen kalkıyorum harekete geçiyorum diyebilmek.
Aynen. Kendine dürüst olmak, açıklıkla yaklaşmak.
Evet, zaten kişisel disiplin devreye giriyor. Evet.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ederim bir tanem. Her zamanki gibi büyük keyifli. Yaptığım işin en güzel tarafı sizler gibi gönül birliğinde, söz birliğinde, inanç birliğinde olduğum insanlarla bir tanışabilmek, yolların kesişmesi, doğru kanallar, doğru insan algoritması vesilesiyle bir yandan da gerçekten hayatı beraber anlamlandırabilmek ve anlamlandırmak isteyenlere alan açabilmek. O yüzden minnettarım. Çok teşekkür ederim dahil olduğun için. Hadi şimdi git. Güzel videolar çek bizlerin seyretmemiz için. Datça'yı bize göster, daha derinden, daha güzel algılayalım sayende.
Seve seve yapacağım. Senin de güzel üretimlerinin bir parçası olmak benim için çok büyük keyif. Bu sohbeti seninle ettiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim. Bay baycığım.
Bay bay.